Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Bizi her gün yataktan hevesle kaldıran şey ne? Her gün bir sayfasını kopardığımız duvar takvimine hüzünle bakmak yerine yaşamı nasıl daha keyifli hale getirebiliriz? Shel Silverstein'ın yetişkinlere ders vereceği çocuk masalı eksik parçadan esinlenip bu bölümde kendi eksik parçamızı arama yolculuğuna çıkıyoruz. İyi dinlemeler. Böyle bazı çocuk kitapları var ama sanki sadece çocuklar için yazılmamış. Aslında o kadar derin anlamlar var ki içinde. Çocukken dinlediğinizde farklı gelir ama yetişkinken okuduğunuzda anlarsınız aslında ne demek istediğini. Bugün bölüme başlarken işte böyle tırnak içinde bir çocuk masalından başlamak istiyorum. Shel Silverstein'ın Eksik Parça Masalı. Masal şöyle başlıyor. Eksik bir parçaydı ve mutlu değildi. Baş kahramanımız daire şeklinde bir karakter ve bu dairenin üçgen şeklinde bir parçası eksik. Bunu böyle üçgen bir dilime alınmış bir pizza gibi de düşünebilirsiniz. Hani pekmen var ya, aynı ona benziyor işte. İşte bu daire eksik parçası yüzünden kendini o kadar eksik hissediyor ki eksikliğini gidermek için düşüyor yollara. Ama ne yollara düşmek? Yağmur yağıyor, güneş açıyor, mevsim değişiyor, karlı yollarda, dağları tırmanarak, tepelerden inerek, ormanları aşarak, okyanusları geçerek kayıp parçasını arıyor. O kadar hevesli ki bir yandan etrafta neşeyle dolanıyor, şarkısını söylüyor. Eksik parçamı arıyorum, eksik parçamı arıyorum diye. Şimdi ayakları var gibi düşünmeyin. Kahramanımız daire şeklinde ya, yolda yuvarlanarak ilerliyor. Ama o parçası eksik olunca öyle çok hızlı yol alamıyor. Madem hızlı gidemiyor, yolda gördüğü bir solucanla konuşmak için duruyor. Yanından geçtiği bir çiçeği kokluyor. Yola öyle devam ediyor. Ve sonunda karşısında o köşe bucak aradığı üçgen parça. Daire ölçüyor, biçiyor. Bu parça kendisi için çok küçük. Sonra başka bir parça buluyor. O da çok büyük, kimi çok keskin, kimi kare şeklinde ama arayan bulur, en sonunda kendisi için en mükemmel parçayı buluyor ve parça tam yerine oturuyor. Bu masalın neresi anlamlı derseniz, masal daha bitmedi. Çünkü bu noktada beklediğimiz gibi bir mutlu son yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü daire için hala bir şeyler eksik. Bilir misiniz bu hissi, böyle sanki hayatınızda her şey tamam gibidir ama bir şeyler eksiktir. Adını koyamayız ya. Daire de aynı böyle hissediyor. Ayakları yok, yuvarlanarak gidiyor dedim ya. Bir de eksik parçası tamamlanınca artık öyle bir hızlı yuvarlanmaya başlıyor ki yolda ne bir solucanla konuşmak için durabiliyor ne de bir çiçeği koklamak için. Yanından geçtiği okyanusu, ormandaki ağaçları fark etmiyor bile. İşte bu masalda baş kahramanımız aradığı şeyin kayıp parça değil, mutluluğun elde ettiği başarı da değil, ancak ve ancak arayışta olduğunu fark etmiş ve sonunda eksik parçayı nazikçe yere bırakıp dairemiz yeniden aramaya koyulmuş. Ne kadar anlamlı değil mi? Çok basit ama dokunaklı. Çünkü bizi anlatıyor bence. Bu daireden ne farkımız var? Valla ben çevremden de görüyorum, kendimden de biliyorum. Şöyle demiyor muyuz? Ah şöyle bir evim, bir arabam olsa, daha da bir şey istemem. Şu fazla kilolarım giderse işte o zaman mutlu olacağım. Eksik parça diye tanımladığımız şey her neyse, bekliyoruz ki böyle sihirli bir değnek gibi hayatımızı baştan aşağı değiştirsin. Peki parçayı bulunca ne oluyor? Birkaç gün keyfini sürüyoruz. Sonra başlangıç noktasına geri dönüyoruz. Elimizde yeni bir hedef listesi oluyor. Çünkü bizi gerçekten memnun eden şey zayıf veya zengin olmak değil. O da güzel ama bizi gerçekten mutlu eden şey hayatımızla ilgili iyi hissetmek. Belki de bize yolun sonundakini değil, yolculuğu sevdirecek şeyleri bulmak, tıpkı bu masaldaki gibi. Hayatta en mutlu olanlar en çoğunu elde edenler değil, vaktini akışı yakalayarak geçirenlerdir. O yüzden bugün bizi mutlu eden şeyler ne, bizi akışa geçiren şeyler ne, hep beraber bunun üzerine düşünelim istiyorum. Şimdi akış dedik. Nedir bu akışa geçmek? Psikolog Mihail Csikszentmihalyi, adını söylemek çok zor, Akış Mutluluk Bilimi kitabında şundan bahsediyor. Özellikle yaratıcı bireyler, mesela besteciler, ressamlar, yazarlar, şefler eksik bir parçayı ararken akış haline geçerler diyor. Zaman onlar için uçup gider. Hani bir arkadaşınızla buluşursunuz, böyle sohbet ederken saatler nasıl geçmiş anlamazsınız ya. Ya da öğleden sonra kitap okumaya başlamışsınız veya resim yapmaya başlamışsınız. Bir bak akşam olmuş. O an meşgul olduğum şeyi o kadar seviyorum ki acıktığımı bile unutuyorum. İşte bunu akış diye tanımlamış Csikszentmihalyi. Bir de bu akışla ilgili, şimdi sinir sistemimizin belli bir zamanda ne kadar bilgi işleyebileceği sınırlı. Mesela aynı anda sizinle konuşan 3-4 kişiyi birden dinleyebilir misiniz? Hayır. İşte bu sebeple akışa kapıldığımızda dikkatimiz dağılmadan somut bir işe odaklanabiliyoruz. Bütün dikkatimizi oraya veriyoruz. Öyle olunca artık başka bir yere harcayacak dikkat kalmıyor. O yüzden bize akışa geçiren bir şeyle ile meşgul olduğumuzda o an evde bir problem mi var? Aklımıza gelmiyor bu. Aç mıyız, yorgun muyuz? Onun bile farkında olmuyoruz. Akışın hakkını veren bir isimden de örnek vereyim size. Kütle çekim yasasını bulan İngiliz bilim insanı Newton'un akışta kalma gücü muazzammış, aynı Einstein gibi. Nereden biliyoruz bunu? Uşağı Humphrey şöyle anlatmış. Çalışmaları konusunda o kadar azimli, o kadar ciddiydi ki nadiren yemek yerdi Newton. Dahası çoğu zaman yemek yemeyi bile unuturdu. Odasına giderdim, karavanasını dokunulmamış halde bulurdum. Karavana dediği yemek yemek için kullanılan büyük metal bir kap. Ona hatırlattığımda "Aa öyle mi yapmışım?" diye cevap verirdi. Ancak sonra sofraya gelip bir ya da iki lokma yerdi, o da ayakta. Onun hiç kendi başına sofraya oturduğunu bile görmedim demiş. İşte size her türlü kaygıyı unutturacak kadar yapmaktan zevk aldığınız ne var? En çok ne zaman mutlusunuz? Belki bunları bir kağıda yazıp sorabilirsiniz kendinize aynı zamanda. Sizi akışa götüren şeyler ne? O etkinlikler neden sizi akışa götürüyor? Mesela en çok hoşlandığınız aktiviteler, tek başınıza yaptıklarınız mı yoksa başkalarıyla birlikte yaptıklarınız mı? Hareket getiren şeyler mi yoksa sadece düşündüren şeyler mi yapmak sizi mutlu ediyor? Dahası sizi her gün o yataktan hevesle kaldıran şey ne? Aslında bu soruları yanıtlarken hayatınıza yön veren ikigai'nizi bile bulabilirsiniz. Japonların ünlü felsefesi var ya, iki Japonya'da yaşam demek, gai de gaye amaç anlamına geliyor. Yani birleşince aslında yaşam amacımız, var olma nedenimiz gibi çok iddialı bir anlamı var. Japonların bu felsefesi son dönemde ayrıca bir popüler oldu. Çünkü hatırlarsanız Netflix'te geçen yıl bir belgesel yayınlanmıştı. 100 yıllık yaşamak diye bir belgesel. Yazar ve konuşmacı Dan Büttner 20 yılı aşkın bir süre boyunca uzun yaşam üzerine araştırmalar yapıyor. İşte uzun yaşamın sırrı ne? Uzun yaşayan insanlar neyi farklı yapmışlar? Gibi gibi ve bunun için gidip mavi kuşak diye tanımlanan dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı bölgeleri ziyaret ediyor. Bunların başında da Japonya'daki Okinawa adası var. Bu kadar uzun yaşamalarının altında hangi faktörler var diye baktığında şunları gözlemliyor. Sağlıklı beslenmek, hareket etmek, gün içinde hep aktifler. Mesela araba kullanmak yerine her yere yürüyorlar. Bahçelerine sebze ekiyorlar. Everest'te tırmanan en yaşlı dağcı unvanı da bir Japon'a aitmiş. Sonra çok sosyaller, eve kapanmamışlar. Günlerini eş dostla birlikte geçiriyorlar. Ben home office'ten ötürü hareket ve sosyallikten elendim. Zekice bir numaraları var. Yemekten önce 3 kelime sarf ediyorlar. Hara, hachi, bu. Tam karşılığı onda 8 demek ama onlar için midenin %80'i dolduğunda yemeği bırak demek. Yani kendilerini tıka basa doldurmuyorlar. 94 yaşındaki bir teyzeyi ziyaret etmişlerdi belgeselde. Elbiselerini hala kendi dikiyor. Böyle iğneden ipliği tık diye tek seferde geçirdi. Bunlar işte Okinawalıların uzun yaşam sırları. Ama tüm bunların yanında uzun ömür için bir madde daha var ki işte o da ikigailerinin olması. Yani sabah yataktan kalkmak için bir sebepleri var. Yaşamlarının bir amacı var. Şöyle hissediyorlar. İşe yarıyorsun. Sana ihtiyaç var. Bir amaca, bir hizmet etme duygusuna sahipler. Yani bu yaşam amacımızı bulmak, tutkumuzu bulmak ömrümüze ömür katıyor. Bunu nasıl ölçtüler bilmiyorum ama Dan Büttner'ın araştırmalarına göre hayat amacını bilmek insanın ömrüne 7 yıla kadar ekstra yaşam beklentisi katıyormuş. Yani demek ki bir tutkumuz varsa ona dünyanın en önemli şeyi gibi kapılmamız gerekiyor. Peki biz bu yaşam amacımızı, ikigai'mizi nasıl bulacağız? İkigai felsefesine göre kendimize bunun için soracağımız 4 tane soru var. İsterseniz bir yandan siz de kendinize sorun dinlerken ya da bu bölüm bittikten sonra bir kağıt kalem alın elinize ve 10 dakika bile olsa üzerinde düşünmeye değer bence. Birinci soru. En çok neyi yapmaktan keyif alıyorsunuz? Yani aslında neyi yaparken akıştasınız? Az önce sormuştuk ya kendimize. Ama böyle önünüzdeki engelleri düşünüp sınırlandırmayın kendinizi. Mesela düşünün ki zaten sınırsız paranız var. Bu önünüzde bir engel değil. O zaman ne yapmak isterdiniz? Ya da başarısız olma ihtimaliniz yok. Ne yapmak sizi mutlu ederdi? Sevdiğiniz aktiviteleri yazın. Tutkuyla yaptığınız şeyleri yazın. Belki günlük telaşı yüzünden bir ara yaparım diye ertelediğimiz şeyleri bile düşünmemize yarayacak bir soru bu. İkinci soruya geliyorum. Hangi işte yeteneklisiniz? Sizin iyi yaptığınız neler var? Üçüncü soru. Dünyanın neye ihtiyacı var? Yani ilgilendiğim şey insanlığa hizmet ediyor mu? Dünyaya bir katkısı var mı? Hatta Tolstoy'un bir sözü var. Yaşamın tek amacı insanlığa hizmet etmektir diye. Ve son soru. Size ne için para ödeniyor? Yani dördüncü madde bundan para kazanabilmek. Bu harika bir şey. Derler ya sevdiğiniz işi bulursanız hayatınız boyunca bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsınız. Şimdi yazdıklarınıza bir bakın bu maddeler kesişiyor mu? Çünkü bu dört cevabın kesiştiği nokta sizin ikigai'niz demek oluyormuş. Sevdiğin, iyi olduğun, insanlığa hizmet eden ve para kazandığın bir şey yaparsan varoluş nedenine ulaşırsın diyor ikigai kitabında. Ve şu önerisini de çok beğendim. Diyor ki ikigai yayınızı bulamazsanız akışı yakaladığınız ve en çok zaman harcadığınız aktiviteler neler? Onlara daha derinden bakın. Mesela fotoğrafçılık sizi akışa yaklaştırıyorsa bir de resim yapmayı deneyin. Müzik dinlemek çok hoşunuza gidiyorsa bir enstrüman çalmayı deneyin. Yani belki ondan daha çok hoşlanırsınız. Bazılarımız daha şanslı tabii. Hayattaki tutkusunu daha hızlı buluyorlar ki Picasso, Einstein, Mozart bu isimler daha 5 yaşına geldiklerinde kendi tutkularının sırasıyla çizmek, bilim ve müzik olduğunu biliyorlarmış. Ama kimileri için de bu arayış bir ömür boyu sürebiliyor. Vincent van Gogh 1880'de erkek kardeşi Theo'ya yazdığı mektupta şöyle söylemiş. Bir insan ne yapabileceğini her zaman bilemez ama içgüdüsel olarak hisseder. Ben bir şeyde iyiyim, içimde bir şey var. Bu ne olabilir? Van Gogh tutkusunu bulana kadar birçok şey denemiş. Galericilik yapmış, öğretmenlik yapmış, bir kitapçıda çalışmış, kilisede çalışmış ve ancak 29 yaşına geldiğinde sanatına yönelmiş. Ama bir isim var ki işte buraya kocaman bir parantez açıp onun yaşam hikayesine değinmek istiyorum. Çünkü sevdiği işi, iyi olduğu işi, tüm dünyanın hizmetini sunmak için tutkuyla yapan, ikigaisini bulmuş bir ismin hayat hikayesi. Aynı zamanda tam bir eksik parçasını arama hikayesi. Marie Curie'den bahsediyorum. O Einstein'ın şöhretin yozlaştıramadığı tek ünlü kişi dediği ve bilim dünyasında pek çok ilklere imza atmış bir bilim insanı. Einstein niye böyle demiş olabilir diye düşündüm. Sanırım tam da şunun gibi sebeplerden. Marie Curie evleneceği zaman beyaz bir gelinlik yerine siyah bir elbise istemiş. Her gün giydiğim bu elbisemden başka elbisem yok. Eğer bana yeni bir tane alma nezaketi gösterecekseniz lütfen siyah renkte ve giyimi kolay bir şey alın ki laboratuvarda da giyebileyim. Hikayesine en başından başlayalım. Kadınlara ait bir oda bölümünü dinleyenler hatırlayacaklar. Eskiden kadınların eğitime erişiminin ne kadar zor olduğunu, hatta bazı yüzyıllar için imkansız olduğunu. Görünen o ki Marie Curie de aynı engellere takılmış. Çok parlak bir öğrenci. Öğrenimine devam etmek istiyor. Ama memleketi Polonya'da Varşova Üniversitesi kadınları kabul etmiyor. O da çareyi neyde bulmuş? Para biriktirip ülke dışına çıkmakta. Hatta bunun için dadılık bile yapmış ve 1891'de Sorbonne Üniversitesi'nin kapısını çalmak için Fransa'ya göç etmiş. Marie Curie kendini o kadar iyi eğitmiş ki okulun giriş sınavını kolaylıkla geçiyor. Fransa'da yabancı ama 1825 kişilik sınıfa kabul edilen 23 kadından biri. Bu bana biraz da Einstein'ın ilk eşi Mileva Maric'in hikayesini hatırlattı. O da hatta Einstein'dan daha üstün bir sıralamayla Zürih Politeknik Enstitüsü'ne kabul edilmişti. Kabul edilmesine ediliyor ama işler düşündüğümüz kadar kolay değil. Neden derseniz doğru düzgün parası yok. Hangi şartlarda okuduğunu kendi ağzından aktarayım size. Tavan arasındaki bir odada yaşıyordum. Kışın çok soğuk oluyordu. Zaten o kömürü olmayan küçük ocakta yeterince ısıtmıyordu. Yemeklerimi aynı odada bir ispirto lambası yardımıyla hazırlıyordum. Çoğu zaman ekmek yiyormuş, yanında bir fincan sıcak çikolatayla ya da yumurta veya meyve. Ev işlerine yardımcı olacak kimsem yoktu. Kullanacağım az miktardaki kömürü ancak kendim taşıyordum ve bunun için tam 6 kat merdiven çıkıyordum. Yaşadığım hayat dışarıdan ne kadar acıklı görünse de benim için gerçek bir mucizeden başka bir şey değildi. Evet, Paris'te bir yabancıydım. Koca şehirde belki kaybolmuştum ama orada tek başıma kimselerin yardımı olmadan ayakta durma duygusu beni hiç ama hiç bunaltmıyordu. Zaman zaman tabii ki yalnız hissediyordum. Yine de genelde büyük bir manevi tatmin içindeydim ve sonunda soğuktan donmadan, açlıktan ölmeden fakülteyi birincilikle bitirmeyi başardım. Bilime olan ortak ilgilerinden bir aşk doğuyor. Marie ve Pierre Curie 1897'de hayatlarını birleştiriyorlar. Pierre Curie'nin Marie'ye yazdığı bir aşk mektubunda şöyle yazıyor hatta. Hayatlarımızı birbirimizin yanında, hayallerimizle hipnotize olmuş bir şekilde geçirebilsek, bu inanmaya cesaret bile edemediğim kadar güzel bir şey olurdu. Sizin vatansever rüyanız, insani rüyamız ve bilimsel rüyamız. Nerede o eski romantikler? Zaten çok mutlu bir evlilikleri olmuş ya. Başarılarına birlikte başarı katmışlar. Ne güzel, birbirini engellemeyen, birbirini aşağı çekmeyen, aksine birbirini destekleyip yücelten bir çift olmuşlar. Şimdi gelelim asıl meseleye. Marie Curie tezini hazırlarken uranyum tuzlarından yayılan yüksek enerji dalgaları üzerine çalışmak istemiş. Ama bir yandan böyle bu çok garip dediği bir şey sezmiş. Fark etmiş ki yayılan radyasyonu açıklamaya uranyum tek başına yetmiyor. Hatta kız kardeşine şöyle yazmış. Biliyor musun Bronya? Açıklayamadığım radyasyon yeni bir elementten geliyor. Element orada ve ben onu bulmak zorundayım. Ve işte böylece Marie Curie eksik parçasının peşine düşüyor. Yıllar boyunca eski bir barakada yaklaşık 8 ton uranyum cevheri işlemiş Pierre Curie ile birlikte. Bazen tüm gününü neredeyse kendi boyundaki ağır metal bir sopayla karıştırarak geçiriyormuş. Barakanın düzgün bir ısıtması yokmuş. Elektriği yokmuş. Ama yine de bu barakayı ileriki yıllarda hayatımızın en iyi ve en mutlu yıllarını geçirdiğimiz yer diye tanımlamış. İşte Marie Curie'yi her sabah yatağından heyecanla kaldıran döndüren sebep bu arayış yolculuğu. Aradığı eksik parçanın, radyumun keşfini yaptığında Nobel ödülünü alan ilk kadın, hatta bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı oluyor. Sayesinde bugün kanser hücrelerini yok etmeye ya da çoğalmasını durdurmaya yarayan radyoterapinin temelleri atılmış. Ama acı gerçek şu ki radyasyon sadece kötü huylu değil, sağlıklı hücreleri de öldürebilir. Marie Curie'nin araştırma belgeleri, not defterleri bile o kadar çok radyasyona maruz kalmış ki şu an Paris'te ulusal kütüphanede muhafaza ediliyormuş ama kimsenin radyasyona maruz kalmaması için kurşun kasalarda tutuluyormuş ancak koruma altında incelenebiliyormuş. Zaten maalesef 66 yaşındayken kemik iliği kanserinden hayatını kaybetmiş. Öldüğünde vücudu o kadar radyoaktifmiş ki gömülmesi için kurşun kaplı bir tabuta konması gerekmiş. İşte o yüzden de ona bilim için ölen kadın deniliyor. Bence bilim ve ikigai'si için ölen kadın da diyebiliriz. Aslında ikigai ile çok benzer olan bir teori daha var. Logoterapi. Tamamen kişinin yaşamı anlamlandırma süreçleriyle ilgili ve diyor ki bu anlam herkes için eşsizdir. Herkes bu anlamı kendi için bulmalı. Hatta logoterapinin kurucusu Avusturyalı nörolog ve psikiyatr Viktor Emil Frankl, İnsanın Anlam Arayışı kitabından hemen tanıdığınız bu ismi bence, acı çeken sıkıntılı durumdaki danışanlarına şunu soruyor. Neden intihar etmiyorsunuz? Aslında soru neden ölmek istemiyorsunuz değil, neden yaşamaya devam ediyorsunuz? Çünkü bu soruya vereceğiniz cevap sizi hayata bağlayan anlamın ta kendisi. İşin vurucu yanlarından biri bu teori Frankl'ın bizzat 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi kamplarındaki korkunç deneyimlerinden sonra ortaya çıkmış. İnsanın Anlam Arayışı kitabını okuyanlar biliyordur. İnanılmaz bir hayat hikayesi var. Auschwitz'te Dachau'da 3 yıl geçirmiş. Babası, annesi, erkek kardeşi, karısı bu kamplarda gaz odalarında öldürülmüşler. Ailesinden geriye kalan bir tek kız kardeşi ve kendisi olmuş. Kitapta beni etkileyen şeylerden biri de Nietzsche'den yaptığı bir alıntı. Yaşamak için bir nedeni olan insan her türlü nasıla katlanabilir. Çünkü diyor ki bu kamplarda gördüm ki hayata anlam ile tutunan insanlar hayatta kaldı. Ama ümit etmeyi bırakanların çoğu öldü, hayatını kaybetti. Yani oradan canlı çıkmak için güçlü gereksinim duyanlar hayatta kalma şansına en çok sahip olanlardı. Yaşama amaçları, orada yaşadıkları korku ve endişenin ortasında onlara güç verdi, direnmelerini sağladı. İşte bu yüzden iyimser tarafta kalıp tutkularımızı bulduğumuzda onlara dünyanın en değerli şeyi gibi davranmalıyız. Viktor Frankl'ın çok güzel bir örneği var. Karamsar kişi her gün bir sayfasını kopardığı duvar takviminin geçen her günle biraz daha inceldiğini, korku ve hüzünle gözleyen bir insana benzer. Öte yandan iyimser kişi her gün takviminden bir yaprak koparan ancak bunları arkalarına birkaç günlük nota aldıktan sonra öncekilerle birlikte düzenli şekilde dosyalayıp saklayan bir insana benzer. Bu notlarda oluşan zenginliği, dolu dolu yaşamı, gurur ve sevinçle düşünebilir. Bize hediye edilen her bir gün için takvim yaprağını yırtıp atmak yerine onu nasıl anlamlı kılabiliriz? Yolculuğumuzu nasıl daha keyifli hale getirebiliriz? Eksik parçanızı ararken belki siz de bu soruları sorarsınız kendinize. Yolda bir solucanla konuşmak, bir çiçeği koklamak için durmayı, yanından geçtiğiniz ağaçları seyretmeyi ihmal etmeyin. Yeni bölümlerden haberdar olmak istiyorsanız Spotify'dan takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarınız için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.